21. ayrım, sayfa 203. Kalbin güçlü değil derken kastettiğin neydi diye sordu sakince. Kalbinde ikilik ve şüphe var. Bu önce Allah'a, sonra da kendine olan inanç ve güveni önlüyor. Bir pehlivan ne kadar güçlü olursa olsun, kendine olan güvenini kaybetti mi, her şeyini kaybeder. Cemalettin başka soru sormadı. Önüne bakıp yeniden düşüncelere daldı. Nefis muhasebesi mi yapıyordu, obasını ya da oğlunu mu düşünüyordu belli değildi. Ben hancıya dönüp yeniden bazı sorular sordum. Amacım çevreyi doğru tanıyıp kendimize bir hareket tarzı belirlemekti. Emirle ortak yanımız Halep'ten çıkıp gitmekti. Halktan kalanlar da Moğol emanına güveniyordu. Onları direnişe yönlendirmek bu koşullarda mümkün görünmüyordu. Hancı ise aklı başında biriydi. Sorularıma makul ve mantıklı cevaplar veriyordu. Kentte Moğollara karşı direnecek herhangi bir güç yok mu diye sordum Cafer'e. Memluklardan başka kimsenin karşı çıkacağını zannetmiyorum dedi. Ben Memlukların Mısır ve Şam'da olduklarını zannediyordum. Çok doğru. Askeri terbiyeyi benimsemeyen bazı zorba ve itaatsizler sultan tarafından sınır dışı edildikten sonra gelip Halep'in doğu surlarına yerleştiler. Halep'te belanın adresi doğu surlarıdır. Kentin ileri gelenlerini haraca bağlamışlar. Sayıları çok mu? Hayır, 100 kişiyi geçmez. Emir onların hakkından kolayca gelebilir. Doğru, gelebilir ama gelmek istemiyor. Neden? Emir aile düşmanlarını ve siyasi rakiplerini sindirmek için onlardan yararlanıyor. Bunların emir aldıkları bir başbuğları yok mu? Süleyman diye bir zorba var başlarında. Sarışın olduğu için ona sarı sülük diyorlar. Nasıl biridir bu sarı sülük? Belanın ta kendisidir. Ayrıca hepsinin saygı duyup sözünü dinledikleri bir manevi önderleri vardır. Kimdir o? Rüstem Türkmani. Kendi aralarında Rüstem Baba diyorlar ona. Din adamından çok silahşora benziyor. Rüstem Baba. Boyu senin kadardır. Uzun kızıl saçlarını at kuyruğu şeklinde arkadan bağlar. Buz mavisi gözleri en az buz kadar soğuktur. Bir tutam sakalı ve tüm üst dudağını kaplayan pala bıyığı vardır. Dedikten sonra bir süre anlamlı anlamlı yüzüme baktı. Nedendir bilmem onlarla görüşmek isteğini düşünmeden edemiyorum. Doğru düşünüyorsun dedim. Bence düşüncenden vazgeçmelisin. Hiçbir tale Halepli doğu surlarına gitmeyi düşünmez. Orası bir akrep yuvasından farksızdır dedi. Öğrenmek istediğimi öğrenmiştim. Hancı'ya teşekkür edip onu gönderdikten sonra Cemalettin'e döndüm. Haydi, sofrayı fazla bekletmeyelim diyerek yemeğe koyulduk. Sofrada pek konuşmadık. Yemek bitmek üzereyken Cemalettin'i keşif için gönderdiği 10 kişi gelip emiri selamladıktan sonra yanımızdaki sedire oturdular. Cemalettin Hancı'yı çağırıp onlara da yemek söyledi. Keşfe gidenlerin hepsi gördüklerini teker teker anlattılar. Söylediklerinin çoğu Hancı'nın anlattıklarıyla örtüşüyordu. Cemalettin'e dönüp fazla oyalanmadan buradan kurtulmamız gerek dedim. Kesinlikle haklısın dedikten sonra bunu nasıl yapacağız diye sordu. Çıkış planı yapmadan önce gidip emirin de kuşatma hakkındaki görüşlerini almamız doğru olur dedim. Farklı bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Moğollardan halk adına eman dileyen bizzat emir değil mi? Dedi. Olsun, yine de emirle görüşmenin yararlı olacağını düşünüyorum dedikten sonra emirle aran nasıl diye sordum. Çok iyidir dedi. Haydi kalkıp gidelim dedim. İtiraz etmedi. Hemen kalkıp yola koyulduk. Saraya yaklaşınca kapıcı başına emiri ziyarete geldiğimizi söyledik. O da teşrifat amirine söyleyince yaklaşık bir saat sonra emir bizi huzuruna kabul etti. Emir, orta yaşlı, uzun boylu, köşeli yüzlü, saçı sakalı kırlaşmış eski bir kumandandı. Mensup olduğu aile güçlü olduğu için Selçuklu Devleti'nin çöküşünden sonra o da diğer beylik ve aşiretler gibi bağımsızlığını ilan etmişti. Cemalettin'le aralarının iyi olduğu anlaşılıyordu. Ona gülümseyerek "Hoş geldiniz" deyip beni de başıyla selamladıktan sonra oturmamız için karşısındaki sedirde yer gösterdi. Yerimize geçip oturduktan sonra Cemalettin, "Dostum Tuğbek" diyerek beni tanıştırdı. Emir gülümseyerek bana baktı. "İsmin Türk'e benziyor. Türk'üm efendim," dedim. "Kimin Tuğcusuydun?" diye sordu. "Artuklu Hüsamettin Bey'in," dedim. "Cemalettin'le mi çalışıyorsun?" diye sordu. Ben daha ağzımı açmadan Cemalettin lafa karışarak, "O benim dostum ve konuğumdur Emir Hazretleri. Kaiser'le kumandanlık sözleşmesi yapmış, İstanbul'a gidecek," dedi. Emir üzülmüş gibiydi. "Keşke burada kalsaydı," deyince, "Onu ben de söyledim," dedi Cemalettin. Ne yazık ki önceden Kaiser'le sözleşme yapmış. Cemalettin ile Emir farklı konularda sohbete devam ederken bir şey dikkatimi çekti. Emir de tıpkı hancı gibi çok rahattı. Kalesi kuşatılan bir kumandana hiç benzemiyordu. Cemalettin nezaketten bir şey diyemiyordu ama ben konuyu değiştirmek için lafa karıştım. Saygıdeğer emirim, kuşatma hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. O herhangi bir şeyden söz ediyormuş gibi gayet rahat bir şekilde kuşatma için yapılması gerekenleri yaptık. Eman diledik, onlar da kabul ettiler. Şu an güvendeyiz, dedi. Emirin gafletine şaşırdım doğrusu. Bu emir, düzeltiyorum, bir emir bu kadar gafil olabilir miydi? Adam burnunun ucunu bile göremiyordu. Saygı sınırlarını aşmamaya çalışarak, eğer öyleyse neden kuşatmaya devam ediyorlar, dedim. Şaşırmıştı. Bizi teslim olmaya zorlamak için tabii, deyince daha çok şaşırdım. Mantık hatası olur ama bu kadarına da pes doğrusu. Emirim, teslim olmanız için sizi zorlamaya gerek yok ki. Eman dilemekle teslim olmayı zaten kabul ettiniz. Bu durumda onların yapması gereken kenti kuşatmak değil, vergilerinizi ve haraçlarınızı belirleyip çekilip gitmektir, dedim. Emir böyle bir cevap beklemiyordu. Daha doğrusu bana verecek makul ve mantıklı bir cevap bulamıyordu. Hareketlerini dikkatle izliyordum. Önceki rahatlığı yoktu. Yüzünde endişe bulutları belirmeye başlamıştı. Sen ne düşünüyorsun diye bir soru yöneltti bana. Ona düşüncelerimi ve endişelerimi inandırıcı bir dille anlatmaya çalıştım. Emirim, Halep'i kuşatan güçlerin başında Bay Junoin var. Bu adam Anadolu'yu harabeye çeviren adamdır. Eman verdikleri birçok yerlere öyle ağır vergiler koydular ki halk neye uğradığını anlayamadı. İtiraz edenleri ise hana isyan suçuyla hemen öldürdüler. Eğer kente emanla dahi girseler, askerlerin taşkınlıklarını önleyemezler. Canınız, malınız, ırz ve namusunuz ayaklar altında kalır, dedim. Sözlerimden çok etkilenmiş olmalı ki, sol gözünde ve yanağında acı çekiyormuş gibi tikler oluşmaya başladı. Kısık olan çakır gözlerini iri iri açarak, Moğolları ne kadar tanıyorsun, diye sordu bana. Bütün dikkatimi toplayarak, onlarla uzun yıllar aynı ev avlak ve otlakları paylaştık, yeterince tanıyorum. Bir Moğol'un nasıl düşündüğünü, savaştan ve barıştan ne anladığını çok iyi bilirim, dedim. Endişeli görünüyordu ama az önceki telaşı yoktu. Eman'a rağmen bize saldırma ihtimalleri ne kadardır sence, diye sordu. Size eman verilmemiş gibi açlıktan, düzeltiyorum, açıktan saldırmazlar. Ancak emana rağmen askerin yağmacılığı önlenemez. Kontrolsüz yağma, kontrollü saldırıdan daha çok zarar verir. Bu sözlerime kızmıştı. Buna hakları yok, dedi yüksek sesle. Haklı olmaları gerekmez ki emirim, dedim. Neden? Dedi öfkeyle. Çünkü güçlüler, deyince susup düşünmeye başladı. Ne düşündüğünü anlamak zordu. Halep'in acı gerçeği onu sıkmıştı. Emirim, kalede 8.000 kişi olduğunu duymuştum, diyerek lafı değiştirdim. Her insanın bir tahammül gücü var. Ona fazla yüklenmek istemiyordum. Emir gibilerin işleri güçleri ve havadır. Çok yer, çok konuşurlar ama sıra işe geldi mi hep yan çizerler. Ne yaparsan yap, bizim emirden onur mücadelesi veren bir kahraman çıkaramazsın. Kararsız bir ifadeyle yüzüme baktı. Doğru duymuşsun. Asker sayımız 8.000'e yakındır, dedi. Eğer izin verirseniz Moğolları birkaç gün içinde dağıtırım, dedim. Şaşırmıştı. Bizim iki katımız kadarlar, dedi. Gerçek güç sayı değil, bilgeliktir, dedim. Yüzüme uzun uzun boş gözlerle baktı. Daha önce böyle bir başarın oldu mu, diye sordu. Hasan Keyfi kuşatmaya çalışan 2.000 kişiyi 700 kişiyle dağıtırken zorlanmıştım. Ama bunları zorlanmadan kolayca kovarım, dedim. Bir süre elini çenesine koyup düşündü. Diyelim ki 8.000 kişiyle 15.000 kişiyi yok ettin. Onları izleyen 400.000 kişilik ordu gelince ne yapmayı düşünüyorsun, dedi telaşla. Emirin bahaneleri sudan şeylerdi. Fayda vermeyeceğini bildiğim halde anlatmaya başladım. Emirim, Moğolların Suriye'deki en büyük gücü Halep önlerindeki 15.000 kişidir. Konya ile Sivas arasında 35.000 kişi var. Maraş ve Harran'daki tüm güçleri ise 20.000'i geçmez. 400.000 kişi diye abarttıkları güç ise Alamut önlerinde çakılıp kalmış koskoca Moğol ordusu tek bir kale karşısında parmağını bile oynatamıyor. Ayrıca güvenilir kaynaklardan aldığım bir habere göre Moğolların büyük hakanı Mengü ya ölmüş ya da ölmek üzeredir. Eğer bu doğruysa, yakında başta Hülagu olmak üzere diğer hanlar arasında taht kavgalarının başlaması kaçınılmazdır. Kısacası, güçlü gibi görülen Moğol birliği her an dağılabilir, dedim. Emir üzüntülü görünüyordu ama harekete geçip çözüm üretecek güçte biri değildi. Bana dönerek, "Bak Türk, senin cesaretini takdir etmiyor değilim ama halkımın hayatını da tehlikeye atamam. Eğer onlarla savaşırsak belki kuşatmayı kaldırırız ama büyük ordu gelince kentte kimseyi sağ bırakmazlar. Ben bu kadar insanın vebalini yüklenemem. Oysa emanın koşullarına uyarsak biraz acı çeksek de sonuçta hayatta kalırız," dedi. Bir kumandan gerektiğinde vebal de sorumluluk da yüklenebilmeliydi. Ama bizim emir ne yazık ki o kadar güçlü değildi. Ona biraz da sistemkar bir ifadeyle "Soluk almanın bedeli malınız ve namusunuz mu?" dedim. Sözlerim biraz ağır olmuştu. Önce Cemalettin'e sonra da bana baktı. "Türk, haddini aşıyorsun," dedi kızarak. Ben biraz alttan almaya başladım. "Bağışlayın saygıdeğer emirim. Ben olacaklara üzülüyorum sadece," dedim. Sesini biraz alçaltmıştı ama kızgınlığı devam ediyordu. Gözlerime bakarak "Söylediklerin olabilecek tahminlerdir. Musul'un emanla teslim olduğunu ve kimsenin burnunun kanamadığını biliyoruz," dedi. Emiri ikna edemeyeceğimi anlamıştım. Bu yüzden lafı değiştirdim. "Ben çölden toplayacağım savaşçılarla kuşatmayı kaldırsam bize müdahale eder misin?" diye sordum. "Bunun bize zararı dokunursa ederim," dedi. Şimdi de ben şaşırmıştım. Moğolların adını duyunca ödü kopan adam, çöl savaşçıları deyince aslan kesilmişti. Doğrusu şu Moğolları takdir etmemek elde değil. İnsanların korku ve beklentilerini çok iyi kullanıyorlar. Yine de emiri kolay ikna edeceğimi biliyordum. Adamı yönlendiren aklı değil korkularıydı. Ona ılımlı bir dille yaklaştım. "Emirim, böyle bir hareketin size zararı yok ki. Siz Moğolların emanlı bir kalesisiniz. Bir Türk çöl savaşçılarını toplayarak Moğollara saldırmışsa bunun hesabını kimse sizden sormaz. Bizimle hiçbir bağlantınız yok ki. Onlara saldıran başkaları olacak. Bu da sizin için zararlı değil, tam aksine yararlı sonuçlar doğuracak bir gelişmedir," dedim. Teklifim emirin aklına yatmış gibiydi. Az önceki öfkeli hali kaybolmuş, tikleri azalmıştı. Bana dikkatle bakarak "Bize nasıl yararı olabilir?" diye sordu merakla. "Kuşatmayı kıracağız. Adamlar çekilip gidecek. Hülagu, Halep'in itaatkar emirinin kendisine biat ettiğini unutmayıp ona dostça davranacak. Muhtemeldir ki Halep'in kuşatmasında kullandığı güçleri asi Türk ve çöl savaşçılarının peşine takılacak. Ama çok geçmeden çölün derinliklerine girmenin tehlikesini görüp geri çekilirken aradıkları Türk de çoktan İstanbul'a ulaşmış olacak. Sonunda han kızacak kızmasına ama bu yenilgiyi de sineye çekmek zorunda kalacak," diyerek sözlerimi bitirirken emirin hareketlerini izliyordum. Gözlerinde kurnazca bir parıltı vardı. Belli ki söylediklerim aklına yatmıştı. Cemalettin'e dönerek "Seni üzüntülü görüyorum. Türk'ün teklifine ne diyorsun?" dedi. "Haklısın emirim. Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Bunca yıl bekledikten sonra ahir ömrümde bir oğlum dünyaya geldi. Şimdi onu obama götüremiyorum," dedi üzgün bir ifadeyle. Emir gülümseyerek Cemalettin'e "Türk'ün çölden toplamayı düşündüğü savaşçılar sakın sizinkiler olmasın," dedi. "Bilmem, bunu ona sormak gerek," dedi. Emir korkaktı ama aptal değildi. Ne demek istediğimizi anlamıştı. Bana dönüp sesini iyice kısarak "Bugün ev sahibi Cemalettin'le birlikte bana hiç uğramadınız. Beni ne gördünüz ne de tanıyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Haydi sağlıcakla gidin," dedi. Cemalettin'le birlikte yerimizden kalkıp emiri selamladıktan sonra saraydan ayrıldık. Halep sokaklarında yürüyorduk. Ben devamlı etrafa göz gezdiriyordum. Halep, Şam'dan sonra Suriye'nin en büyük kentiydi. 24 ana cadde ve 68 sokaktan oluşuyordu. Binaları genellikle 2 ve 3 katlıydı. Duvarlar çoğunlukla beyaz badana ile boyanmıştı. Sokaklar çok kalabalıktı. At, deve ve insandan geçilmiyordu. Bir süre böyle yürüdükten sonra kimsenin bizi duymayacağından emin olunca Cemalettin'e yalnızca onun duyabileceği bir sesle "Ne kadar asker çıkarabilirsin?" dedim. "En az 5000," diye cevap verdi hiç düşünmeden. "İyiler mi?" diye sordum. "Kendi çaplarında fena sayılmazlar," dedi. Bir süre konuşmadan yürüdükten sonra ona dönüp "Sence emir bulunduğu makamı hak ediyor mu?" diye sordum. Acı acı gülümseyerek bana baktı. "Ondan çok şey istiyorsun," dedi. "Sence istediğim imkansız mı? Onun gibi bir şey. Bir tilkiden aslan olması beklenemez ki. Ama yine ima yolu da olsa başlatacağımız olası bir harekete göz yumacağını söyledi. Peki, bir hareket yapacak mıyız? Yapmak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Toplam 10 kişiyiz. Yeni doğum yapmış bir kadınla birlikte kuşatma çemberini yarıp kaçmamız imkansız görünüyor. Uygulayacak başka bir planımız var mı?" diye sordu. "Doğu surlarından yardım alacağız," dedim. "Hancının orası için akrep yuvası dediğini duymuştum. Akrep zehrinin bazı dertlere deva olabileceğini de duymadın mı? Cemalettin Memluklar konusunda tereddütlüydü. Kendi sultanlarını bile dinlemeyen bu itaatsiz insanlarla başımız derde girmez mi?" diye sordu. Onu ikna etmek için çok dil döktüm. "Deli deliyi görünce çomağını saklar diye bir söz vardır bizim Bayat'ta," dedim. O da "bizim Kızılkum'da da çivi çiviyi söker derler," dedi. "Gördün mü? Her toplum benzer sorunlara benzer çözümler buluyor," diyerek onu rahatlatmaya çalıştım. Zor oldu ama sonunda onu doğu sırlarına gitmeye ikna ettim. Bu sırada yürümeye devam ediyorduk. Pazar yerini geçtikten sonra doğuya yöneldik. Bunu fark eden Cemalettin, "Memluklara mı gidiyoruz?" diye ürkek bir tavırla "evet" dedim kesin bir dille. "Onlarla anlaşmak için kesin bir planın var mı?" diye sordu. "Beni iyi dinle," diyerek planımı ona anlatmaya başladım. "Onları adam başı 16'na, 10 günlüğüne kiralayacağım. Bu parayı ödeyebilir misin?" diye sordum. "10 katını bile öderim," dedi. Anlattıklarım aklına yatmıştı. Bazen konuşup bazen susarak doğu yönünde ilerliyorduk. Halep kalabalık bir kentti ama doğuya gidildikçe tenhalaşıyordu. Buradaki binalar bakımsızdı. Aslında beyaz olan badanaları dökülmüş, duvarlar griye dönüşmüştü. Surlara iyice yaklaşmıştık. Etrafta hiç hayvan görünmüyordu. Bize kuşkulu gözlerle bakan tek tük insan vardı. Sokakların ürpertici sessizliğinde ilerleyerek tek katlı yan yana 3 binaya yaklaşınca durduk. Binalar etrafı tel örgülerle çevrili, geniş bir bahçenin içinde bulunuyorlardı. Tel örgülerle aramızdaki mesafe 100 adım kadardı. Cemalettin yanı başımdaydı. Rengi kaçmış, kağıt gibi bembeyaz olmuştu. Korkuyordu ama serde erkeklik olduğu için belli etmemeye çalışıyordu. Bir ara bana, "keşke ötekilerini de yanımıza alsaydık," deyince "neden?" diye sordum. "Daha güvende olurduk," dedi. Ona bakıp inandırıcı bir sesle, "daha tehlikede olurduk. Buraya 10 kişiyle birlikte gelmek onları kışkırtabilirdi. Ama herkesin korktuğu bu uca 2 kişiyle gelişimizi cesaretimize ve iyi niyetimize yorumlarlar. Ayrıca ne olursa olsun sakın kılıcını çekme," dedim. "Neden?" diye sordu merakla. Ona Kıpçak ve Türkmenlerin yiğitlik geleneğini kısaca anlatmaya başladım. "Eğer kılıç çekersek onlar da çeker. O zaman da kan akar ve araya düşmanlık girer. Oysa biz oraya dostluk ve ittifak için gidiyoruz," dedim. Bu sırada çite bir adım kadar yaklaşmıştık. İçeride 6 kişi vardı. Hiçbirisinin yüzünde meymenet yoktu. Hepsi de fazla şımartılmış, su katılmadık serserilerdi. Çitin tam önündeydik. Cemalettin benim 5 adım kadar arkamda duruyordu. Uzun boylu, çakır gözlü, seyrek dişli, köse sakallı biri ellerini beline koyarak bana yan yan bakmaya başladı. Ağır ağır çite doğru ilerlerken sol bacağını hafif çekiyordu. Bu sırada diğer 5 kişi de ayağa kalkınca başını çevirmeden elini yandan geriye doğru uzatarak onları durdurdu. Yiğitliğin hakkını vermeye çalışıyordu kendince ama ne yazık ki yiğit değildi. Yine de bazı mertlik kurallarını gözetmesi iyiydi. Ama bir gerçek var ki o da beni kesinlikle gözüne kestirmesiydi. Çitin kenarındaki iğreti kapıyı açarak ona yaklaşmaya başladım. Kirli dişlerini gösterip sırıttı. "Kılıcını çekmeyecek misin?" dedi. "Ben buraya düşmanlık için gelmedim," dedim yüksek sesle. Aslında amacım içeride olduklarını anladığım Sarı Sülük ve Rüstem Baba'nın sesimi duymalarını sağlamaktı. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 215.